Hanımlar, beyler, iyi geceler. Perşembe gecesi, cuma gününe geldik ve bu cuma tabii ki yine sokağa çıkamayacağız. Cuma gecesi saat 24'ten itibaren, ama bu sefer artık alıştık buna. Kim bilir, sevenler için, birlikte olmaktan mutlu olanlar için ne güzel bir iki gündür bu ya. Bu, değil mi? Hem cumartesi hem pazar. Çoğu kişi bunu bekler. Ya bir şey olsa da böyle dünyanın bir yerinde, bir küçücük odada, bir yerde sıkışsak kalsak, ha? Dışarı çıkamasak senle ben. Ha? İnsan aşıkken böyle hayaller kurmaz mı? Böyle bir sıkışsak bir yerde, kimse bizi arayıp sormasa. Hiçbir şey olmaz, kimse kapımızı çalmasa, biz ikimiz orada sıkışsak senle ben. Tabii hayat öyle ilerlemiyor doğal olarak. Şimdi Hermann Hesse'den Gençlik Güzel Şey öykülerden, ki bunlar çok iyi çevirmenler, Behçet Necatigil ve Kamuran Şipal çevirileri, farklı öyküler var. Kamuran Şipal çevirisinden Ziegler adında biri öyküsünü okuyacağım. Etkileyici bir öykü. Birazdan. Bu arada bana yazan Twitter'dan Kültür Sanat Takvimi, bir Twitter hesabı bu. Bilmiyorum kimdir nedir. Ben de onu takip ediyorum. Güzel şeyler yazıyor. Bana DM'den Louis Ferdinand Selin göndermiş. Gecenin Sonuna Yolculuk. Bu çok önemli bir kitaptır. Yapı Kredi yayınlarından bunun için izin almadım. Ama zaten o kadar az okuyacağım ki hani tanıtım maksatlı. Yiğit Bener çevirisi. Çok önemli. Vusat Obener vardır, Yiğit Bener ve çok zor bir çeviridir bu, zor bir kitaptır çünkü Selin zor bir yazardır, edebiyatta taşları yerinden oynatmış bir yazardır, özellikle diliyle. Tabii ki böyle müthiş dili olan insanları Türkçe'ye tercüme edebilmek için de öyle bir dili olmak gerekli, Türkçe'ye böyle bir hakimiyet gerekli. Bana bir sayfa göndermiş bu Twitter hesabı. Şarkı ister gibi istek yapmış. Bunu oku diyor. Niye okumayayım? Boşuna heveslenmemekte yarar var. İnsanların aslında birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şey yoktur. Karşılıklı olarak yalnızca kendi acılarını anlatırlar. Bu böyledir. Herkesin derdi kendine, dünyanınkini de hepimize. İnsanlar o acılardan kurtulmaya çalışırlar çalışmasına, sevişme sırasında onu ötekinin sırtına yıkarak, ama beceremezler tabii. Ve ne yaparlarsa yapsınlar sonunda tüm acılarıyla baş başa kalırlar. Ve bir daha denerler. Bir kez daha acılarını kakalamaya çalışırlar. Çok güzelsiniz küçük hanım derler. Ne ki yaşam onları yeniden yakalayıverir. Aynı küçük numarayı bir kez daha deneyinceye kadar. Ne de güzelsiniz küçük hanım. Bu arada acılarından kurtulmayı başardıklarını söyleyerek böbürlenirler de. Gel gelelim, herkes gayet iyi bilir değil mi? Bunun hiç de doğru olmadığını. O acıyı bal gibi bütünüyle kendi içimizde sakladığımızı. Bu numaraları yapa yapa yaşlandıkça giderek daha çirkin, itici bir hal aldığımız için artık acımızı, iflas ettiğimizi gizlemekten bile aciz kalırız. En sonunda insanın ta derinlerinden suratına kadar ulaşmayı başarabilmesi şöyle bir 20-30 yıl, hatta daha fazla zaman alan o sevimsiz ve çirkin ifade gitgide yüzümüzde sıvışmadık yer bırakmaz. İnsan dediğin işte bu işe yarar. Sadece bu işe. Ekşi bir surat ifadesi üretmek, biçimlendirmesi tüm ömrünü alan, hatta gerçek ruhunun bütününü eksiksiz yansıtabilmek için oluşturması gereken asıl surat ifadesi o kadar ağır ve karmaşıktır ki, bunu tamamlamaya insanın ömrü bile her zaman yetmeyebilir. Selin, Louis Ferdinand Selin. Bunu istek üzerine bu bölümü okudum kitabın ortasında. İşte meraklandıysanız Yapı Kredi yayınlarından Gecenin Sonuna Yolculuk çevireni Yiğit Bener alıp okuyabilirsiniz. Müthiş, Tabii bu yüzdeki ifade insanın ömrünün yetmeyeceği o yüzde ruhun verdiği ifadeyi oluşturması. Mesela ben çocukken çirkindim. Sonra da çirkin oldum. Ergenliğimde çok, ya düşün ki şu halimden daha çirkinim. Neye göre? Başkalarına göre. Ama kimse bana çirkin demedi. Ben başkalarının böyle diyebileceği, böyle görebileceği yanılsaması içerisinde aynaya bakıyordum. Neyi oluşturdum? Yüzümü oluşturdum. Yüzümü bak diyor ki bir surat ifadesi. Ama yaşlandıkça böyle ekşi bir surat. Zaten yer çekimiyle her şey aşağı iniyor. Böyle bir ekşi surat. Buna şimdi tabii onun zamanında yok bu adamın. Buna şimdi botoksla şunla bunla şunu kaldıralım bunu şey yapalım da diye buradan burada kulaklardan çekerek falan bir ifade yapıyorlar. O da mesela bunu yaptıran adam ya da kadın diyelim ki 55 yaşında 60 yaşında. Şimdi 25 yaşında çocuk da yaptırıyor. Ondan sonra böyle bir şey oluyor. Ne oldu ayol? O senin bütün hayat boyu oluşturmaya çalıştığın ifade. Bırak o 60'ında 70'inde biraz ekşiyecek. Biraz şey yapacak. İçinden eğer güzel bir insansan içinden güzel bir şey çıkacaksa senin o işte o yüzünde çıkıyor. Bakışlarında çıkıyor. Çok yaşlandığımızda o gözler donuklaşsa bile o ifade onu bir tür maskeliyor ifadenin güzelliği. Sen ne yapıyorsun? Ah! Ne oldun? İşte. Yeni doğmuş gibi oldun. IQ 10. Geri zekalı. Yahu niye yapılır bu? Bununla beraber burada her şey var. Üzüntüler, sevinçler. Korona günleri de buraya gelecek, buralara gelecek. Bakma şimdi herkes pes pembe dolaşıyor da. Ama o acı, üzüntü buralarda bir yere gelecek. Ya şeye bu çok İtalya'da İspanya'da o 65 yaş sonrası Can Yaman arıyor mu onları acaba ben merak ediyorum. Yahu o kadar ne sana tezahüratlar aman çığlıklar attılar Can Yaman diye gittin geldin bir ara, insan arar ayol işler zor orada. Yani o da şimdi biz tabii hepimiz güzelleşeceğiz bu süreç içerisinde kilolar milolar falan filan bir şeyler ama kim bilir Can Yaman ne çalışıyordur şimdi adeleleri bak bendeki bütün adeleler gitti. Göbek de yaptım biraz. Ama o kim bilir nasıl gelecek bunların üzerine. İstanbul Kültür Sanat Vakfı harikulade iki belgeseli yayına açtı. YouTube üzerinde mutlaka izleyin. Yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali'nin üstlendiği Haldun Taner belgeseli çok uzak bir tarih değil bu 2015'te. Ve Perde ismi Haldun Taner. Büyük hoca, büyük usta. Gelmiş geçmiş en müthiş yazarlarımızdan biri. Bana sorarsanız en müthiş, en müthiş. Dijital platformlar üzerinde ücretsiz olarak erişime açtı ve Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Taner'in yaşamını anlatan belgesel İKSV'nin YouTube kanalı üzerinde izlenebiliyor. Adı Ve Perde. Ve Perde diye YouTube'da aratırsınız. Çok iyi oyuncular, çok güzel montajlanmış, çekilmiş, çok iyi performanslar var ve hep tanıdığınız, sevdiğiniz önemli oyunculardan. Hem popüler önemli oyuncular hem o kadar belki popüler olmayan önemli oyuncular. Fakat bunların arasında bir Metin Akpınar var ki. Haldun Taner'in Bir Kavak ve İnsanlar adlı öyküsünden bir bölüm anlatıyor, hikaye ediyor. Bak şimdi, benim canım hocam Profesör Zeliha Berksoy. Ben bayılırım. Her şeyi ondan öğrendim. O başka bir yönden gelmiş büyük hoca. Metin Akpınar da başka bir yönden gelmiş. Fakat şu iki kişinin ismini andığım zaman Türkiye'nin memleketini seven, memleketine toz kondurmayan, memleketi için her şeyi yapabilecek iki mühim insandan söz ettim size. En büyük özellikleri hoca olabilmeleri, büyük olabilmeleri, büyük entelektüeller olması. Sadece şimdi Metin Akpınar'dan bahsedeceğim. Metin Akpınar gibi bir anlatım ustalığı, komedi, şurası şu komik, şu hareketi komik, bu hareketi komik değil. Böyle bir anlatım ustalığına bu yaşıma 100 yıl daha ilave etsem erişmeme imkan yok. Hemen programın başında buradan bir bölüm yayınlıyorum ki hani belki başını kaçırırsınız sonra bana tahammül edebilirsiniz diye. Ha bu arada unutmayın bu program siz uyuyasınız diye yapılıyor. Uyumayanlar olduğunu görüyorum. Yazıyorsunuz bana, Allah razı olsun. Twitter'dan yazıyorsunuz. Ekşi Sözlük'te yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama kızacağım. Adile Naşit teyzeniz gibi kızacağım, Allah rahmet eylesin. Uyumuyorsunuz. Uyuyun diye yapıyorum bu programı. Benim endamıma, inanılmaz vücuduma bakın diye yapmıyorum. Dolayısıyla yavaş yavaş uykuya dalmak çok güzel olur. Ben size Hermann Hesse okurken birazdan, ama önce şu müthiş, bu mükemmel performansı beraber bir izleyelim.
Kavağın altına demişti. Beni o sahildeki kavağın altına gömdü. İşte şimdi mezarını yine o kavağın gövdesi gölgeleyecek. Yine dalgalar ayak ucunda o çok sevdiği besteyi söyleyecekti. Böylece yaz geçti, güz geçti, kış geçti. İlkbahar gelip de Mayıs güneşi bir genç kızınkine benzeyen ılık nefesini tabiata hohlayınca bademler birden beyazlara büründü. Kırlar kokularını süründü. Deniz aniden duruldu. O sakin mavisini yeniden buldu. Bu arada ihtiyar kavak da tomurcuklanıp yaprak açmıştı. Fakat köylüler bu bahar onda tuhaf bir değişiklik keşfediyorlardı. Hayır, hayır. Bu sade yapraklanmaktan ileri gelen o her yılki mutat değişiklik değildi. Kavakta şimdi o nebatlara mahsus görünüşten fazla bir şey. Adeta insanlara has bir şey. Nasıl söylemeli, sanki bir nevi hüviyet belirmekteydi. Kadınlardan biri ihtiyar diye haykırdı. İhtiyara benziyor kavak. Tevekkeli oraya gömülmek istememişti adam. İşte ne yapmış yapmış, ruhunu ağaca verip kendini o çok sevdiği yeryüzüne atmanın yolunu bulmuştu. Fakat hangi saadet ebede kadar sürmüş ki? Bir sabah yapraklarındaki çiğ damlalarını silkeleyip kurulanan kavak, az ötesinde bir takım insanların eğilip kalkıp yerleri ölçtüklerini gördü. Adamlar öğle vakti gelip onun altına oturdular. Elindeki planlardan mimar olduğu anlaşılan bir tanesi, üç katlı ensesinden mal sahibi olduğu anlaşılan bir başkasına, makine dairesi şurada olacak, laboratuvarlar beri yanda kurulacak, lojmanlar ise garp cephesine rastlayacak diye izahat veriyordu. Hayır, hayır, bunu yapamazlardı. Bu kadar zevksiz, bu kadar vicdansız olamazlardı. Fakat yaptılar işte. Onlar öyle renklerden, kokulardan, denizden, tabiattan zevk alacak soydan değillerdi. İlkin sahile bir iskele kurdular, sonra bir mendirek inşa edip denizle sahilin alakasını kestiler. Dalgalar artık kumları tatlı tatlı okşayamaz olmuşlardı. Sadece deniz mi ya? Çiçekler de vaziyetten şekvacıydılar. Papatyalar kurumdan simsiyah oluyorlardı. Gelinciklerin kırmızısı ise isli çatana bayraklarına dönmüştü. Kuşlar susup, deniz susup, çiçekler de solunca kavak öksüze döndü. Bir sabah daha uykudayken belinde keskin bir testere sızısı ile uyandı. Ve neye uğradığını anlayamadan yan üstü böğürtlenlerin üzerine devriliverdi. Ötede bir ses, fabrikatörün sesi, günah da ne demekmiş diye bağırıyordu. Bize ağaç değil, yer lazım, yer. Sonra maiyetindeki mühendislere dönüp, bundan çok güzel telefon direği olur dedi. Bundan çok güzel telefon direği olur.
Evet, büyük büyük usta, iki büyük usta, hem Haldun Taner usta, hem de yaşayan bir tiyatro efsanesi Metin Akpınar ustadan böyle bir şey dinledik. Kelimelerdeki lezzeti hissediyor musunuz? Ne kadar lezzetli. Metin Akpınar ne kadar lezzetli, ne kadar olması gerektiği gibi söylüyor. Ve onlar Haldun Taner'in bir araya getirdiği kelimeler. Bir arada çok lezzetli, söylemesi çok lezzetli kelimeler. Dolayısıyla bu dilimizin güzelliği, dilimizin çeşitliliği, zenginliği. Her zaman diyorum ki iyi ki bu topraklarda doğdum. İyi ki bu dili konuşuyorum. Başka bir dili böyle konuşmak, bu kadar zevk alarak konuşmak Tabii ki bilemem. Başka bir dil biliyorum tabii ama tabii ki bilemem onun o toprakta doğmuş konuşan adamı gibi. Ama şu lezzete bak. Şu yazarın muhteşem, muhteşem sanatına bak. Acaba biz ne konuşuyoruz değil mi aramızda? Bağırıyoruz, çağırıyoruz böyle bir afralar, tafralar. Bazen aşk sözleri çıkıyor ağzımızdan. Sesimizi inceltiyoruz, kalınlaştırıyoruz, öfkeleniyoruz, yumuşuyoruz, özür diliyoruz. Bütün bunlarda hangi kelimeleri kullanıyoruz? Nasıl diziyoruz onları yan yana? Milyonlarca, milyarlarca ihtimal var. Bununla bunu, bununla bunu yan yana getiriyorsun. Ha? O zaman bazı kelimeler var, duyuyorum birileri kullanıyor. Çoğunlukla benden yaşlı olan diyorum ki bak şunu kullanayım. Örneğin zira kelimesi ne kadar güzel bir kelime. Sadece haber kanallarında rastlıyorum. Demek ki haber kanallarında usta insanlar konuşuyor bu konuda. Orada kullanıyorum. Birçok kelime var böyle. Yani bir dili bilmek de güzel. Kaç kelimeyle konuştuğun çok önemli. Şimdi öyle bir istek de aldım. Ne oldu? Hareketli şarkı mı çalıyorsun falan filan? Ne? Niye? Uyuyacağız. Çok mutlu oldum. Hemen program başında çalalım. Sonra size Timur Selçuk çalacağım. Ama şimdi benim sevdiğim bir şey çalalım. Biraz hemen başta biraz hareketleniriz. Bir şey olmaz. Evet, Herman Hesse, Gençlik Güzel Şey canlı yayınlarından ve iki çevirmeni var. İki muhteşem çevirmen Behçet Necatigil, düzeltiyorum, Kamuran Şipal ve Kamuran Şipal çevirisinden Ziegler adında biri. Bir zamanlar Braver sokağında Ziegler adında bir genç oturuyordu. Her gün yolda sık sık rastlayıp yüzlerini pek akılda tutamadığımız, çünkü birinin yüzü ötekisinin aynı olan, yani hepsi ortak bir yüzü taşıyan insanlardan biriydi Ziegler. Böyleleri her vakit ne durumda bulunur, neler yaparsa Ziegler de o durumda bulunuyor ve onların yaptıklarını yapıyordu. Yeteneksiz biri değildi ama yetenekli de sayılmazdı. Parayı ve eğlenmeyi seviyor, şık giyinmekten hoşlanıyordu. İnsanların çoğu gibi o da korkaktı. Yaşam ve davranışlarını içgüdüleri ve eğilimleri değil, yasaklar ve cezalandırılma korkusu yönetiyor. Öte yandan karakteri kimi değerli özellikleri de içeriyordu. Yani tümüyle bakıldı mı kendini sevilmeye pek layık ve önemli bulan, memnunluk verici normallikte bir adamdı Ziegler. Yalnızca türünün bir örneğiyken o da herkes gibi şahsına bir kişilik gözüyle bakmakta, herkesin yaptığı gibi kendini ve yazgısını dünyanın odak noktası saymaktaydı. Yüreğinde kuşku denen şeye yer yoktu Ziegler'in. Dünya görüşüyle bağdaşmayan gerçekler karşısında onaylanamaz bir tutumla gözlerini kapayıp geçiyordu. Çağdaş bir insan olan Ziegler'in paradan başka saygı duyduğu bir ikinci güç vardı ki o da bilimdi. Gerçekte bilim nedir deseler söyleyemezdi. Bilim derken biraz istatistiği, biraz da bakteriyolojiyi düşünmekteydi. Ve devletin bilim uğrunda ne çok para harcadığının, bilimin onurunu ne büyük bir titizlikle korumaya çalıştığının pek iyi bilincindeydi. Özellikle kanser araştırmalarına saygı duymakta, babasının kanserden ölmesinden sonra pek büyük gelişme göstermiş bu bilimin kendi başına da aynı akıbetin gelmesine izin vermeyeceğine inanmaktaydı. Maddi olanaklarıyla bağdaşmayacak gibi giyinip kuşanmak ve her vakit yılın modasına ayak uydurmaya çalışmakla dikkatleri üzerine çekmekteydi. Ayda ya da 3 ayda bir değişip maddi olanaklarını fazlasıyla zorlayan moda akımlarını izlemeyi ise kuşkusuz budalaca öykünme görüp küçümsüyordu. Karakter denilen şeye hayli önem veriyor, kendi gibileri arasında ve sakınca görmediği yerlerde baştaki büyükleri ve hükümetleri eleştirmekten asla çekinmiyordu. Sanırım buraya kadar zevkleri tanıtım konusunda gereğinden çok oyalandım ama zevkler de doğrusu pek cana yakın, pek şirin bir delikanlıydı. Tüm planları ve haklı umutlarına aykırı olarak o acayip akıbetin başına gelmesiyle henüz erken yaşta aramızdan ayrılıp gitmesi bizi gerçekten çok üzdü. Kendimize gelip yerleştikten kısa süre sonra bir ara şöyle eğlenceli bir pazar geçirmeye karar vermişti Ziegler. Henüz kent sakinleriyle doğru dürüst ilişki kuramamış, kararsız mizacından ötürü herhangi bir derneğe de üye olmamıştı. Kim bilir, belki de kendisini felakete sürükleyen bu nedendi. İnsanın yalnız yaşaması iyi değildir çünkü. Dolayısıyla Ziegler'e kentin gezilip görülmeye değer yerleriyle ilgilenmekten başka yapacak şey kalmamış ve Ziegler bunları titizlikle araştırıp öğrenmişti. Gezip göreceği yerler üzerinde inceden inceye düşündü ve sonunda Tarihi Eserler Müzesi ile Hayvanat Bahçesi'nde karar kıldı. Pazarlara öğleden önce müzeye bedava giriliyor, öğleden sonra ise Hayvanat Bahçesi'ne indirimli tarife uygulanıyordu. Pazar günü kumaş düğmeli o pek sevdiği yabanlık giysisini sırtına geçirip Tarihi Eserler Müzesi'ne doğru yola koyuldu. İnce ve zarif bastonunu yanına almayı unutmamıştı. Kendisine vakur ve görkemli bir görünüm veren bu kırmızı cilalı ve dört köşeli bastonun müzeye girerken kapıcı tarafından alıkonulması içinde bayağı bir hoşnutsuzluk uyandırdı. Müzenin yüksek tavanlı salonlarını görülmeye değer binbir nesne dolduruyordu. Bilime büyük saygısı olan Ziegler, söz konusu nesnelerin sergilendiği vitrinler üzerindeki yazılardan çıkardığına göre yararlı ve güvenilir niteliğini burada da açığa vuran o her şeye gücü yeter bilime içten içe övgüler döşendi. Paslanmış kapı anahtarları, bakır çalığı, yeşile çalan mavi renk demekmiş. Kolyeler ve benzeri nesneler vitrinlere iliştirilmiş etiketlerdeki açıklamalarla şaşılası bir ilginçlik kazanıyordu. Şu bilim denen şey nelerle ilgileniyor, nasıl da her şey üzerinde egemenlik kuruyor. Aman yastıktan bir ses geldi, yanlış anlaşılmasın, bazı haber kanallarında oluyor. Çok dikkat etmek lazım. Sonra kim osurdu? Olmaz. Her zaman ne dedik programlarımızda, osuruğa gülenin osuruk kadar aklı yoktur. Dolayısıyla rahat bırakacağız. Evet. Bu kelime söylenebiliyor bu arada, hemen söyleyeyim. Çok önemli bir kitap, Türkçe'ye de tercümesi yapıldı galiba. L'Art du Pété'dir ismi. Bu eski Fransız saray adabında böyle hiçbir şey, işte onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun falan. Bir kadın gaz çıkaramadığı için böyle ölüyor. Bunun üzerine bu l'art du pété, yani osurma sanatı, aynen böyle şey yapılıyor. Başka bir kelime yok. Bunun yerine başka bir kelime kullanamıyoruz. Öbürü daha çirkin çünkü. Öbürü daha çirkin. Yani zaten böyle söylenmesi gerekiyor. Hani buna da bu deniliyor. Yani bu tıpta da böyle söyleniyor. Her zaman yani bir hata yaptım da onu düzeltmeye çalışmıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Böyle bilinçli olarak böyle söyledim. Çünkü öbürü çirkin. Öbürü çirkin. Öbürü hakikaten şey çıkarmak falan, bu çok fena. Bu güzel, bu tam ismi. Böyle kullanacağız. Evet. Nerede kaldık ya? Bu ses geldi de orada weak, weak diye ondan şey oldu. Evet. Evet. Hayır hayır. Pek yakında bilimin kanser belasını ortadan kaldıracağı, hatta belki ölümü tümüyle kapı dışarı edeceği kuşkusuzdu. Ziegler ikinci salonda bir cam dolapla karşılaştı. Dolabın cam kapakları görüntüleri öyle güzel yansıtıyordu ki yanında yöresinde kimsenin bulunmadığı bir anı kollayan Ziegler giysisini, saç tuvaletini, yakalığını, pantolonun dikiş yerlerini ve boyun bağını titizlikle gözden geçirdi. Sonra memnun ve rahat bir nefes alarak yürüdü. Eski tahta oymacılığın ürünü birkaç sanat yapıntından ilgi ve dikkatini esirgemedi. İçinde güzel duygular, şu eskiler hayli saf ama işinin eri kimselermiş diye geçirdi aklından. Fil dişi figürlerle donatılmış antika bir ayaklı saati uzun uzun ve hayranlıkla seyretti. Saatin her vuruşunda fil dişi figürler harekete geçip bir menüet dansı yapıyordu. Ama sonunda müzeyi dolaşmaktan sıkıldı Ziegler. İkide bir esnedi, ikide bir saatini çıkarıp baktı. Kuşkusuz başkalarına rahatlıkla gösterebileceği bir saatti bu. Altından ağır bir şeydi ve babasından yadigar kalmıştı. Öğle yemeğine yazık ki daha çok zaman bulunuyordu. Daha çok zaman vardı anlamında. Dolayısıyla bir başka salona geçti. Derken içinde yeniden bir merak uyandı. Salonda Orta Çağ inancıyla ilgili nesneler, büyü kitapları, muskalar, cadıların kullandığı öteberiler sergileniyor. Bir köşede de demirci ocağı, çeşitli havanlar, bombeli deney tüpleri, kurutulmuş domuz mesaneleri, körükler ve benzeri araç gereçlerle dört başı mamur bir simya atölyesi yer alıyordu. Söz konusu köşe, yün bir sicimle salonun öbür bölümünden ayrılmıştı ve bir tabelada buradaki eşyaya dokunmanın yasak olduğu belirtilmekteydi. Gel gelelim, bu gibi tabelalar ziyaretçiler tarafından asla pek dikkatle okunmayıp salonda da kendisinden başka kimse görülmediği için Ziegler kolunu ipin üzerinden tereddütsüz uzattı ve elini oradaki antika nesnelerden birkaçına değdirdi. Orta Çağ ve dönemin gülünç batıl inancı konusunda şimdiye kadar kimi şeyler duymuş ve okumuştu. Bir vakitler insanların nasıl böyle çocuksu uğraşlar peşinde koştuğuna, bütün bu göz boyayıcı cadılığın, bütün bu işlerin nasıl olup kökten yasaklanmadığına akıl erdiremiyordu. Cadılıkla karşılaştırıldı mı simya yine de bağışlanabilirdi. Pek değerli kimya bilimi zamanla simyadan gelişip çıkmıştı çünkü. Bütün o potalarda altın yapma çabalarının, sihirle o sersemce uğraşmaların belki bir bakıma gerektiğini, çünkü bunlarsız şimdi elimizde ne aspirin ne gaz bombası diye bir şey bulunacağını düşünüyor da şaşmadan duramıyordu insan. Ziegler hapları andıran koyu renkte küçük ve yuvarlak bir nesneyi dalgınlıkla eline aldı. Ağırlıktan adeta yoksun kurumuş bir şeydi bu. Parmaklarının arasında evirip çevirdi ve yine eski yerine tam koymak isterken ayak sesleri geldi kulağına. Başını çevirip baktı. Salona bir ziyaretçi girmişti. Küçük ve yuvarlak nesneyi elinde bulundurduğu için utanır gibi oldu. Çünkü yasak tabelasını okumuştu kuşkusuz. Avucunu kapayıp elini cebine soktu ve salondan çıktı. Ancak sokakta yeniden aklına geldi yuvarlak nesne. Cebinden çıkardı, kaldırıp bir tarafa atmayı düşündü ama yine de ilkin burnuna götürüp koklamadan edemedi. Reçinemsi hafif bir koku. Koku hoşuna gitti Ziegler'in ve yuvarlak nesneyi yeniden geri cebine soktu. Sonra bir lokantaya girerek yemek söyledi kendisine. Gazetelerden birkaçının orasına burasına göz attı. Parmaklarını boyun bağında gezdirdi. Kılık kıyafetlerine bakarak salondaki müşterilerden kimine saygı, kimine küçümser bakışlar yöneltti. Ancak yemeğin gelmesi gecikince istemeyerek müzeden çaldığı hapı cebinden çıkararak yeniden kokladı. İşaret parmağının tırnağıyla biraz kazıdı üzerine. Derken çocuksu safça bir hevese kapılarak yuvarlak nesneyi ağzına götürdü. Söz konusu nesne ağzında hoş bir tat bırakarak eridi hemen. Ziegler önündeki bir adam bir yudum alarak hapı midesine yolladı. Az sonra garson söylenen yemeği getirdi. Saat 2 olmuştu. Ziegler tramvaydan inerek hayvanat bahçesinin kapısına geldi ve gişeden indirimli bir pazar bileti aldı. Dudaklarında ince bir gülümsemeyle maymunlar pavyonunun kapısından girdi ilkin. Büyük bir şempanzenin kafesi önünde durup dikildi. Şempanze gözlerini kırparak Ziegler'e baktı. Dostça başını salladı ve ona pes bir sesle şöyle dedi. Nasılsın bakalım canım kardeşim? İçinde bir tiksinti ve tuhaf bir korkuyla hemen geri döndü Ziegler. Oradan uzaklaşırken arkasından şempanzenin söylediğini işitti. Kibirine de bak şunun, düz taban, budala herif seni. Ziegler hızlı hızlı yürüyerek uzun kuyruklu maymunların bulunduğu pavyona geldi. Uzun kuyruklu maymunlar taşkınlıkla zıplayıp sıçrayarak Ziegler'e şöyle seslendiler. Şeker versene bize arkadaş, şeker versene bize arkadaş. Ama yanında şeker getirmediğini anlayınca Ziegler'e kızdılar. Ona öykünmeye başladılar. Açlıktan nefesin kokuyor dediler. Dudaklarını aralayıp ona dişlerini gösterdiler. Bütün bunlara katlanamayan Ziegler afallayarak dışarıda aldı soluğu. Kendisine daha sevimli davranacaklarını umduğu geyiklerle Karacaların pavyonuna yöneldi. Kafesin hemen gerisine dikilen kocaman görkemli bir geyik
kendisini ziyarete gelen Ziegler'i süzmeye başladı. Birden iliklerine kadar irkildiğini hissetti Ziegler. Çünkü eskiden kalmış efsunlu hapı yuttuğundan beri hayvanların dilini anlamaya başlamıştı. Ve geyik de o ela iri gözleriyle konuşmaya başlamıştı hemen. Suskun bakışlarında bir yücelik, bir teslimiyet ve hüzün okunuyor, ziyaretçi Ziegler'e karşı üstünlük havası taşıyan vakur bir küçümsemeyi açığa vuruyordu. Bu suskun ve yüce bakışlar adeta şapkası ve bastonu, saati ve yabanlık giysisiyle bir baldırı çıplaktan, gülünç ve iğrenç bir yaratıktan başka bir şey olmadığını Ziegler'e söylüyordu. Geyiğin yanından kaçan Ziegler, dağ keçilerini, oradan gemzeleri, lamaları, antilopları, yaban domuzları ve ayıları dolaştı. Her ne kadar bunlardan horlayıcı bir söz işitmediyse de hepsi bir aşağılamayla karşıladı kendisini. Aralarındaki konuşmalara kulak kabartan Ziegler, onların insanlar üzerinde ne düşündüklerini öğrendi. Korkunç şeylerdi hani, ama hayvanları hepsinden çok şaşırtan bir şey vardı. O da insan denen bu suratsız, bu pis kokan, bu ağırbaşlılıktan yoksun, bu iki bacakların züppece kıyafetlerle ellerini kollarını sallayıp ortalarda dolaşmasıydı. Ziegler bir pumanın yavrularıyla konuşmasına kulak misafiri oldu. İnsanlar arasında seyrek işitilen bu vakur konuşmadan, öznellikten uzak bir bilgelik taşıyordu. Derken bir panterin pazar ziyaretçilerinin oluşturduğu ayak takımı ile ilgili konuşmasına kulak kabarttı. Aristokratik deyimlere yer veren ölçülü sözlerdi hepsi. Sonra sarı yeleli bir aslanın gözlerinin içine baktı Ziegler. Ne bir kafese, ne insanlara rastlanan vahşi çöl ve ormanların alabildiğine geniş ve harikulade yerler olduğunu öğrendi. Kuru bir dala, kasvet ve gururla tünemiş bir atmacaya ilişti gözü. Atmaca donuk bir melankoliye gömülmüştü. Ardından kestane kargalarının kafes içindeki tutsak yaşamlarına efendice omuz silkerek ve mizahla katlandıklarına tanık oldu. Serseme dönmüş ve şimdiye kadarki düşünme alışkanlıklarından koparılıp alınmış Ziegler, umutsuzlukla yeniden insanlara yaklaşmak istedi. Çaresizliğini ve korkusunu anlayacak bir göz arandı çevresinde. Kendisini avutup rahatlatacak doğru dürüst bir şeyler işitebilmek için sağında ve solundaki konuşmalara kulak kabarttı. Bir sürü ziyaretçinin davranışlarına dikkat ederek onlarda da bir ağırbaşlılık, bir soyluluk ve suskun bir yücelik aradı. Ama düş kırıklığına uğradı. Sesler ve sözleri işitebiliyor, hareketleri, tavırları, bakışları algılıyor ama artık her şeye hayvan gözüyle baktığından çevresinde sanki bütün hayvan türlerinin çirkin bir karışımı denecek hayvansı bir kalabalıktan başka bir şey seçemiyordu. Soysuzlaşmış, olduğundan başka türlü görünmeye çalışan, yalan söyleyen, iğrenç bir kalabalık vardı çevresinde. Bir süre umutsuzluk içinde serseri serseri dolanıp durdu Ziegler. Kendi kendisinden işte öylesine utanıyordu. O güzelim dört köşe bastonunu çoktan bir çalılığa fırlatmış, sonra aynı şeyi eldivenleri için yapmıştı. Derken şapkasını kaldırıp attı bir yana. Ardından çizmelerini çıkardı, boyun bağını çekip aldı boynundan. Geyiğin bulunduğu kafesin parmaklıklarına yaslandı ve hıçkırarak ağlamaya koyuldu. Bunun üzerine görevliler çevredeki ziyaretçilerin heyecan ve merak dolu bakışları arasında Ziegler'i alıp götürerek bir akıl hastanesine kapadılar. Biz de Timur Selçuk'tan Beyaz Güvercin'i dinliyoruz beraber. Evet. Ne güzel değil mi? Bu arada tabii bütün isteklerinizi okuyorum. Keza hem Ekşi Sözlük'te hem Twitter üzerinden bir şey yapmak istemiyorum. Bir okuduğum kitapların isimlerini yazmak. Bunu istemiyorum. Bu olabilir belki ama şey istemiyorum. Bu şarkıların isimlerini yazmak istemiyorum. Çünkü bu konuda biraz huysuzum. Yani bu şarkılar kimseye ait değil. O hepimizin. Hepimizin o şarkıları. Ve bugün dinleyeceğimiz o kadar çok platform var ki istediğin kadar. Hatta belki sen salaksındır diye madem bunu dinledin bunu da dinle diye tavsiye ediyorum. Madem bu gruba baktın bu gruba da bak diyor. Bak bununla alakalı gruplar diyor. Bu algoritma
Bizi mahvediyor, bizi bir maymuna dönüştürüyor, bizi bir yapay zeka yönetiyor. Böyle değil. O bize madem bu şarkıyı dinledin bunu da mutlaka seveceksin ya da madem bu videoyu izledin bunu da mutlaka seveceksin. Hayır, sevmeyeceğim onu, öyle değilim ben. Ben senin algoritman maymunun değilim. Maymun bile daha akıllı. Instagram kullanırken gördük, herkes birbirine post etti. Bir sürü adamdan kadından daha akıllı maymunlar. Ama ve lakin bu değil. Ben şöyle bir yaşlı konuşması gibi algılamayın, bir şeye ulaşmak için çabadan söz etmek istiyorum size. Bazı kitapları gidip bir kütüphanede bulmak, bazı kitapları aramak, onun için bir arabaya, bir otobüse binmek, bir arkadaşta olduğunu öğrenmek, ona gitmek, onu almak için yalvarmak, bunlardır oradaki değer veren falan, boş ver değeri, bunların hiçbir değeriyle ilgili de söylemek isterim. Bu şarkı çok değerli, öyle değil. Bu kitap çok değerli, mutlaka oku. Neden? Sen de değerli olacaksın. Şart değil. Bir sürü adam tanıyorum, ne kitaplar okudum diyorlar, hiç değerli değil. Öyle değil. Onu ama, onu almak, onu özümsemek için. İşte daha bugünün konusuydu. Yahu bir şarkısı var Jethro Tull'ın, onun şeyde Anadolu yakasında bir çocukta o plan olduğunu öğreniyoruz. Ya böyle bin tane hikayem var da o şarkı o çocuktaki plakta var. Dinleyecek hiçbir yerimiz yok. TRT'miz var. TRT FM ismiyle orada 88.2'dir, ne güzeldir, hala da öyle. Orada bir iki program var, orada duyma şansı var belki filan. Kaset maset var ama nereden bulacağız? İşte gelmiyor, gitmiyor filan. Kaset yaptırmalar olabilir. Bazı genç yakışıklı adamlar bazı kızların aradığı şarkıyı böyle kasete doldurup getirir verir falan. Aşık olunacak adamlardır onlar. Öyle. WhatsApp'tan, Spotify'dan püpük değil öyle. Gidiyorsun, buluyorsun, yaptırıyorsun, getiriyorsun. O şarkıyı o sayede o dinleyebilir. Neyse, şeyde ne Bostancı tarafında bir çocuğun oturduğu evde ama anasıyla babasıyla oturuyor. Biz üç kişi şarkıyı dinlemek üzere gidiyoruz. Ayakkabılarını çıkar yavrum falan. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Böyle o ana babaya göre dekore edilmiş değil mi? Ondan sonra bir şeyde oturma odasında, tabii çocuğun odasına da verilmemiş müzik seti var filan. Orada oturuyoruz böyle, bazen çorap da yırtık olur, öğrenciyiz filan, böyle ayakları şey. Hoş bulduk teyzeciğim filan, dersler nasıl, iyi filan, da bütün de bir şarkı dinleyeceğiz. Rock şarkı dinleyeceğiz, anladın mı? Ondan sonra işte o plak konuluyor o ailenin göz bebeği müzik setine de. O şarkı var. O şarkıyı dinleyip dolma yer misiniz filan diyor. Bu kadar şizofrenik bir şey olur mu? Yeriz teyzeciğim. Yani rock dinlemeye geldik ama açız da filan. Bir yandan böyle don çatal filan. Ama şarkı çalınca da bunu olmaz bunu yapmadan. Orada işte amca, teyze, küçük kardeş, anladın mı? O da bakıyor böyle. Biraz dans ediyoruz filan şöyle. Anladın mı? Ondan sonra teşekkür ederiz diyoruz ve gidiyoruz. Şarkıyı tekrar özlersen, yine gelin dedi ya teyze, yine gitmek mümkün bir ay sonra. Sevdiğin şarkıyı ayda bir kere Bostancı'da bir evde dinliyorsun dolmayla. Ha? İşte o zaman o şarkıyı yersin. Yersin. Böyle yani içine sokarsın. Hiç İngilizce öğrenmedim hayatımda. Mis gibi İngilizce konuşuyorum. Nasıl? Şarkıları yedim çünkü. O dizilişleri falan biliyorum. Neden sonra ne geleceğini falan. Zaten o kadar çok İngilizce şarkı dinledim ki hepsini kuruyorum cümleyi. Çünkü o şarkılar da nereden yapılıyor o şarkılar? O adamların konuştukları dilden sıralanıyor onlarda. Nasıl biz dilde sıralıyoruz? Kalıp olarak şak diye olmadık bir kelime söylüyorum. Millet bakıyor, nasıl sen bunu biliyorsun falan. Bob Dylan yazdı şekerim diyorsun yani. Değil mi? İşte o yüzden de yani bir de hani hem şarkıyı çal hem altına ismini yaz. Sen de zahmet edeme. Şeyin var, dinlet oradan. Öğren. Hemingway'in seyahat çantası. 1921 yılının sonlarına doğru, bu da Kayıp Kitaplar Kütüphanesi, Alexander Pehman, Avusturyalı.
Viyana doğumlu. Onun bu böyle efsaneler, değil mi, dedikodular falan filan, onların üzerine bir bakalım, bir tasarımı mı gerçekten mi olmuş bilmem ne filan, bakalım karar vereceğiz. 1921 yılının sonlarına doğru Paris'teki Shakespeare and Company kitap evinde koyu kumral saçlı genç bir adam girer. Kitap evinin sahibesi Sylvia Beach'e, Sylvia Beach'e Chicago'dan karısıyla birlikte henüz geldiklerini söyler. İtalya'da savaş sırasında yaralandığını ve son iki senesini bir askeri hastanede geçirdiğini anlatır. Adım Ernest Hemingway der. Sonra bacaklarındaki yaraları göstermek için kitapçı kadının şaşkın bakışları arasında ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarır. Ernest Hemingway o yıllarda kariyerinin henüz başlarındadır. Bir yandan spor muhabirliği yaparak kendisi ve karısı Hadley'i geçindirmeye çalışırken, diğer yandan da sakin mizaçlı Miss Beach aracılığıyla önemli edebiyatçılar ve sanatçılarla tanışmak için her fırsatı değerlendirir. Avantgard kesimin buluşma noktası Sen Nehri'nin sol kıyısıdır ve Rue de Lodeon'daki Shakespeare and Company modern edebiyat düşkünlerini mıknatıs gibi çeker. Hemingway, Paris'in bohem çevrelerinde yepyeni bir rüzgar estirir. Kanadalı romancı Morley Callaghan'la boks maçına girişir. Scott Fitzgerald ve James Joyce'la kör kütük sarhoş oluncaya kadar içer. Gertrude Stein ve Alice B. Toklas'la çay keyfi yapar. Ama hala ağırlıklı olarak gazetecilik yapmaktadır. 1923 ilkbaharında Türk-Yunan sorunlarının görüşüldüğü Uluslararası Lozan Konferansı'nda muhabirlik yaptığı sırada Mussolini adlı sahtekarın foyasını ortaya çıkartır. Toronto Daily Star gazetesine faşist hakkında siyah gömlek giyip beyaz tozluk takan insanlarda bir terslik var diye yazar. Mussolini gazetecileri basın toplantısına çağırmış ama muhabirlerin sorularını yanıtlama zahmetine katlanmamıştır. Dünyevi olan her şeyi aşmış suskun kahin edasında asık suratla bir kitabı incelerken pozlar verir. Hemingway, Mussolini'nin elindeki kitabı çok merak eder. Sonunda faşistin önünde duran esere göz atmayı başarır. Bu, Mussolini'nin ters tuttuğu bir sözlüktür. Konferanstan bu koşullarda önemli haberler çıkmaz. Paris sanat çevresinin hareketliğini özleyen Hemingway'in canı sıkılmaya başlar. Dünya politikası üzerine yazılar yazmak yerine Lord Byron'ın 100 yıl önce Cenevre Gölü üzerinde ilerlerken tanık olduğunu düşündüğü olağanüstü manzaranın hayalini kurar. Aslında yeterince işi vardır. Çünkü evinde yığınla edebi taslak sınıflandırılmayı ve üzerinde çalışılmayı beklemektedir. Hemingway ani bir kararla karısı Hadley'den Lozan'a gelmesini ve başladığı roman dahil bütün eski çalışmalarını da beraberinde getirmesini ister. Niyeti boş zamanında bunlara eğilmektir. Hadley, el yazması notları, daktilo edilmiş metinleri ve bunların kopyalarını abaka lifinden yapılmış dosyalarla özenle yerleştirir ve hepsini seyahat çantasına doldurur. İsviçre'ye giden ilk trene bineceği Gare de Lyon'a doğru taksiye biner. Hadley sigara ve kahve mi içmiştir? Gazetelerin etraflıca yer verdiği konferansla ilgili haberlere mi dalmıştır? Bilmiyoruz. Ama şu kesindir. Çevresi gelip geçen yolcuların, hamalların, biletçilerin ve satıcıların binbir gürültüsüyle sarılırken perişan durumda peronlarda Lozan'a gidecek ama belirsiz nedenlerden yine röter yapan treni sabırla ya da sabırsızca bekler. Ya çok az kaldı, bu yarım kalacak. Ne yapacağız? Ha? Şimdi bir de şöyle, burada oturamıyorum. Burada böyle yayılıyorum şey gibi. Kedili kadınlar gibi şöyle yapıyorum. Ayaklarımı şöyle yapıyorum. Ondan sonra tabii bunu da şey, kadınlar ne güzel yapar. Şuradan alır, bunun altından atar, bir de şuradan çıkarır. Bir kere döndür. Bu erkeklerin yapamadığı. Şimdi bunu ziyan edeceğim diye şey yapıyorum. Çünkü ya mesela şimdi burada uyudu çok. Yatarak okuyayım diyorum. Burada da kitaplar var. Onu da uyardılar beni, kitapların üzerine ayağını koy. Fakat burada tabii ki biz biraz da konservatuar eğitimi, tabii ki bunu nasıl yapıyoruz? Bu böyle hep karnımızda burada şey yapıyor. Şimdi öğretiyorlar. Biz ne öğrendiysek konservatuar birinci sınıfta, şimdi doktor, hemşire bunları çıkıyor. Hem şeyde var, videolarda var. Ondan sonra efendim
Göğse değil de burada diyafram kasımız vardır. Diyafram kasımızı aşağıya itmek suretiyle buraları doldurarak şimdi ben tabii yani biraz tabii değil mi bugünlerde biraz kilo da aldım tabii yoksa can yaman olsa gösteririm onun gibi. Burada aşağıya doğru diyafram kasını burada aşağı iterek biraz dolduruyoruz. Ve bu bir üç aşamalı Müşfik Kenter hocamızdan ilk olarak öğrendik bir yoldur. Bu yolla ciğerleri güçlendirmek, soluk alıp verebilmeyi biraz daha bilinçli hale getirebilmek. Bunu eğitimi tabii bizde olduğu için biz zaten böyle nefes alıyoruz. Biraz bundan bahsetmek isterim. Yani şimdi bir buluş değil bu. Aslında bu buna rücu edildi. Çevrenizde oyunculuk eğitimi gören insanlar varsa çok kolay size öğretebilirler. Çok da sağlıklıdır. İnsan böyle nefes alabilir. Hani bir yokuş çıkınca, inince bilmem ne falan insanlar tık nefes oluyorlar hemen. Aslında olmaya gerek yok. Hemen bir tempo ayarlamaya çalışabiliriz. Ve bazen kimi panik bozukluğu olan kişilerde yani panik ataklar gelir gider. Onun çok böyle bariz bir şeyi vardır, ifadesi vardır. Ay hava açlığı çeker. Ha işte o zaman hani kese kağıdı şey yapıyorlar falan. Bakın hiç tıbbi bir şey söylemiyorum. Yani. Tamamen şey bir tiyatrocu gibi konuşuyorum. Onda da mesela bu kendi nefesini biraz düzenleyebilmek bir huzurla ki bugünlerde psikiyatrimiz hiçbirimizin şey değil. Yani psikiyatrik olarak hiç kimse çok normal değil. Karantina günlerinde. Dolayısıyla bu şöyle yapacağız. Böyle nefes alırken hani omuzlarımı kaldıracak, indirecek şekilde değil de karından alacağım, vereceğim. Bunu aslında her gün yapıyoruz. Normal rahat olduğumuz zaman yapıyoruz. Uyuduğumuz zaman hep yapıyoruz. Uyurken, yatakta yatarken böyle ha ha ha ha diye mi nefes alıyoruz? Hayır. O biraz da bizim tatlı şeker beden eğitimi hocam. Nefes alın bakalım. O böyle bir şey yok nefes. Hiç kimse böyle yapmıyor. Zaten yoksa sokaklarda hep böyle böyle insanlar görürdük. Öyle değil. Zaten bunu alıyoruz. Bunu biraz geliştirmek mümkündür. O ukalalığı yapmayacağım. Zaten yapıyorsunuz. O size seyrettiğiniz videolardaki filan şeyleri yapın. Tatlı bir eğitim o. Üç aşamalı. Önce en alta. En alta derken en alta. En alta. Yani neredeyse mesaneye kadar indi. Bu biraz da bir psikolojisi var ya. Oraya kadar bastıracağım. Maksadım o. Onun için biz kendi vücudumuzu o sırada böyle bir MR'da falan göremediğimiz için nereye ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aslında yaptığımız şey bu diyafram kasını aşağı iteklemek, hava doldurarak. Ama bunu biraz da nasıl söyleyeyim? Bu şekilde sembolize ve idealize etme, nesnelleştirme yoluna gidildi. Önce en alt, sonra yanlar, sonra da en üstte diye böyle bir üç aşamalı hocamız bize bir şey göstermişti. Böylece doldur ve bunu aldı mı da istediğin kadar konuşursun sabahtan akşama kadar. İstersen konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun, konuşursun. Biter. Bunu yani çok büyük bir numara değil ama yapmakta yarar var. Bir de tabii yürürken şey yaparken böyle hani böyle bir hani yürüyoruz mesela bir olmadık bir şey. Böyle bir yokuşu çıkmaklığımız gerekti falan. O zaman da böyle biraz daha nefesimizi ayarlarız, hoşumuza da gider bu değil mi? Bugünlerde en büyük korkumuz bu akciğerlerimize bir şey olması, oksijenimize bir şey olması falan filan değil mi? Bunlar şey yapar. Yani ne kadar kaynatabildim, fena kaynatmamışım. Tamam, şimdi biraz önceki hikayeyi anlattım ya. Şimdi bak ne tatlı çocuklar söylüyorlar. Evidence diye bir şarkı. Evidence değil mi? Faith No More. Ne tatlı çocuklar. Ama şimdi baksan şişman böyle oldular. Ama yeni gruptur. Çok da güzeldir. Bak çok acayiptir. Şimdi eğer uyumadıysanız hala artık yavaş yavaş böyle ha böyle böyle gideceğiz yavaş.